Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben deniz program takdimciniz Sami Türkan ve stüdyomuzda kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her program olduğu gibi bu programımızın başında da 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızı hatırlatmış olalım. Efendim bu WhatsApp hattından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de kıymetli hocamızın cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz diyelim ve programımıza başlayalım. Hocam, kişinin çalışmadığı halde sigortalı gösterilmesi caiz midir? Biliyorsunuz bunlar aile şirketlerinde vesaire çok uygulanan şeyler.
Evet, çok uygulanan bir şey. Tabii bu konular yeni çıktı. Yani bizim fıkıh kitaplarımızın tedvin edildiği zamanlarda olsun, Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemlerde olsun, böyle bir şey yoktu. Yani bu belki de bizim gündemimize gireli 10-20 sene belki anca oldu, bilemedim, daha biraz daha fazla olur. Ama çok yayıldı dediğiniz gibi. Böyle bir konuda caizlik veya caiz değillik konusunu ben şahsen şöyle düşünüyorum. Devletin mevzuatına uygunsa, devletin izin verdiği şekilde ise o zaman uygulanabilir. Ama devlet bunu yasaklıyorsa, devlet demişse ki kardeşim çalışmayan bu işi yapamaz. Yani böyle bir sigortalı olamaz. Mutlaka çalışır olması lazım fiilen. Ve böyle olmayanı yakaladığı zaman cezalandırıyorsa o zaman bu caiz olmaz. Ama devlet derse ki ya siz şey yapın, prim ödeyin ve sigorta olur, olsun. Buna izin veriyorsa olabilir. Yani burada yapılan bu işin devletin kanunlarına, mevzuatına uygun olup olmamasına göre değişir. Benim kanaatim bu istikamette. Tabii bu bir yalan beyandır, yanlış bir uygulamadır şeklinde olaya bakıp hayır bu asla caiz değildir de denilebilir. Ama böyle denildiği zaman toplumun büyük bir kısmında bunun şey olduğunu, yaygın bir şey olduğunu, yani umum belva denilen bir şey var. Onu dikkate almak lazım. Hı hı. Çünkü haram olduğu belli olmayan, kesin olmayan bir şeye haram denildiği takdirde o sıradan insan onu yaparsa, haram olduğu kesin belli olmasa bile o işi yaparsa haram işlemiş gibi olur. Niye? Çünkü ne diyoruz biz? Aminin mezhebi yoktur. Aminin mezhebi, müftünün mezhebidir. Dolayısıyla ami dediğimiz kişi, ilim adamı olmayan, fıkıh bilgisi tam olmayan kişi. Bunlar dini yaşantılarında kitaptan okuduğu veya danıştığı müftüden aldığı cevaba uymak zorundalar. Eğer o müftü haram olmayan bir şeye haram derse ve o vatandaş da bunu yaparsa haram işlemiş gibi günaha girer. Niye? Müftü haram dediği halde, dinin hükmünün o zannettiği halde onu yapıyor. Hı hı. O yüzden bu tip konularda helaldi haramdı demek biraz zor geliyor bana. Çünkü bunlarla ilgili içtihat yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet yok, hadis yok. Sadece bu yalan beyan meselesi var ama devlet de bunu kabul ediyorsa o yalan beyan olmaktan da çıkar. Yani bence bu yapılan iş devletin mevzuatına aykırı ise caiz olmaz. Değilse olur diye düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur.
Eyvallah hocam. Hocam, birbirleriyle uzun süre görüşmeyen iki eşin nikahları zarar görür mü?
Görmez. Nikahları zarar görmez de evlilikleri biraz şey olur. Soğur araları. Ne derler? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur derler. Evlilik, niye insanlar evlenirler? Belli hukuki sonuçlar. Yani nesil edinmek için evlenirler. Birbirleriyle ülfet etmek için evlenirler. Birbirlerine sükun bulmaları için evlenirler. Bir yuva kurmak için, aile olmak için evlenirler. Ama birbirlerinden uzaktalar bunlar. Ha, şimdi bunlarda üreme olmayacak, nesil. Bir. İkincisi, aralarında birbirine destek olma, birbirlerine ülfet, birbirlerine muhabbet, bunlar da olmayacak. Yani bu aile sıcaklığı olmayacak. Öyle olunca da mecburiyet olmadıkça aileler birbirlerinden ayrı olmamalılar. mecburiyet olmadıkça. Ama mecbur olunuyor. Askere gidiyor adam, evli. Elbette mecbur, uzakta ayrılacak birbirinden uzun süre.
Evet.
Veya çalışmaya gidiyor diyelim yurt dışına. Senede bir defa ancak gelip gidiyor. Eskiden böyle çoktu. Şimdi genelde ailecek gittiler. Karı koca ikisi de oradalar. Yani kadın burada, koca Almanya'da, pek kalmadı o. Ama bizim gençliğimizde falan hep böyleydi. Yani gidenler, aileler olduğu gibi burada, baba orada. Baba gider çalışır, yazın gelir işte 20 gün bir ay neyse izni. Ailesinin yanında kalır, tekrar giderdi. Bunların mecburiyet vardı burada. Ama ister mecburiyet olsun ister olmasın, birbirinden ayrı olan, uzun süre ayrı olmak karı koca arasında nikaha zarar vermez. Ama ülfete zarar verebilir, muhabbete zarar verebilir.
Eyvallah. Nikahlanmış eşlerde erkek nikahtan sonra dinden çıkarsa nikah düşer mi hocam?
Şimdi bir kadının, Müslüman kadının bir erkekle evlenebilmesi için en başta gelen şart erkeğin Müslüman olması. Yani erkek Müslüman değilse, hangi dinden olursa olsun, ister ehli kitap dediğimiz Hristiyan, Yahudi, onlar da ne kadar ehli kitapsa, ister dinsiz, ister ateşe tapan, ister güneşe tapan, kim olursa olsun, ister müşrik, bir Müslüman kadın bunlarla evlenemez. Ha, şimdi bir şey, bu bir kuraldır, başlangıçta şartsa devamda da şarttır. Yani nasıl ki ilk evlenmede kocanın Müslüman olması şartsa, o evliliğin devamında da kadının, erkeğin Müslüman olarak yaşaması şarttır. Peki kadın tersi olursa? Kadın eğer ehli kitap olan bir dinden ise veya dinden ise evlenirken onunla evlenebilir. Müslüman erkek onunla evlenebilir. Ama evliyken kadın dinden çıkar da Hristiyan olursa o şey olur, evlilik biter. Yani şimdi koca Müslümandı, evlendiler. Aradan zaman geçti bir süre ve adam dinden çıktı. Buna mürtet diyoruz biz. Buna ne gibi bir şey uygulanır? Yani ceza olarak ne yapılır? Bunun evliliği ne olur konusunda çok farklı görüşler var. Hanefi mezhebine göre bu adam bir yerde tutulur ve kendisine sorulur. Niye sen Müslümanlıktan çıktın? Eğer o Müslümanlıktan çıkış sebebini söylediğinde izah edilip de onun o kafasındaki şüphe giderilebilirse geri Müslüman olarak devam ediyor, döner. Ama dönmezse ona mürtet diyoruz ve onun o karısı boş olur. Ve kendisine de ceza verilir usulüne göre. O ceza ayrı bir ceza. Şimdi ama şunu diyenler de var İslam alimleri içerisinde. İddet süresince kadın mesela 3 ay bekler. Bu 3 ay içerisinde koca Müslüman olursa efendim şey yapabilir. Eğer tabii kaçmamışsa veya ona ceza verilmemişse o mürtette onunla tekrar evlenebilirler şeklinde bazı görüşler de var ama burada esas olan şu, dinden çıktığı zaman işte o birkaç gün içerisinde tekrar İslam'a dönmezse karısı boş olur.
İslam'a döndüğü zaman tekrar
nikaha gerek yok. Bu durumda ise eğer.
İddetten sonra olursa peki?
O zaman zaten adam o zamana kadar ceza aldırılmamışsa o evlenemezler bir daha zaten. Ama sonra dönerse yeniden nikah gerekir.
Tamam. Eyvallah hocam. Hocam şarta bağlı boşanmanın dinen hükmü nedir?
Şimdi şart ne? Adam niye şarta bağlanmış? Şimdi buna nikah muallak talak denir. Muallak talak. Yani bir mutlak vardır. Adam karısını bozsun der. Bu bir. İki, yarından itibaren bozsun der. Buna muzaf talak denir. Yani zamana izafe edilmiş. Bir de şu iş olursa bozsun der. Şimdi şu o şarta bağlama deyince hangi şarta bağlama? Kadının herhangi bir şey yapmasına mı bağlıyor? Kendisinin herhangi bir şey yapmamasına mı bağlıyor? Başka birisinin bir şey yapmamasına bağlıyor. Rüzgar eserse mi diyor mesela? Şimdi eğer kadının bir fiili yapıp yapmamasına bağlarsa, yani derse ki mesela sen falanca ile konuşursan bozsun derse. Burada ne yaptı şimdi? Kadının fiiline bağladı. Veya ben bir daha sigara içersem, bir daha içki içersem, bunu çok yapıyorlar çünkü. Bir daha kumar oynarsam bozsun derse, o zaman bakıyoruz şeye. Niyetine bakıyoruz. Eğer adamın niyeti kadın falanca ile konuştuğu zaman onun boş olması şeklinde ise veya kendisi sigara içtiği zaman, kumar oynadığı zaman, içki içtiği zaman karısının boş olmasını niyetiyle boşamışsa, o şartlar gerçekleştiği zaman kadın boş olur. Mesela falanca ile konuştuğu zaman boş olur. Veya adam içki içtiği zaman boş olur. Ama öyle değil de maksadı karısının falanca ile konuşmasına önlemek için bunu söylemişse veya kendisi sigaradan uzak kalayım, bu bir şey olsun diye söylemişse, yemin gibi kabul eden İslam alimleri var. Yani bu da aynen boşamadır diyen olduğu gibi çoğunluk bunu diyor. Ama bu bir yemin hükmündedir. Çünkü adamın maksadı karısını boşamak değil, o işi yapmamak veya karısının o işi yapmasına engel olmaktır. O zaman bu yemindir. Efendim, o şart gerçekleşirse yemin kefareti öder ve evliliğine bir zarar olmaz diyen alimler var. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ağırlıklı olarak, Mısır'da, Suriye'de bu istikamette cevap fetva veriliyor. Hatta bu Mısır'da onların medeni kanunlarına da girmiş, bu madde olarak girmiş. Ta 1929'da. Onlar da tabii İslam'a göre o hükmü uygulamış oldular. Yani düşünüyor o. Ama bir başkasının fiiline bağlanmışsa, falanca şu işi yaparsa, o zaman bu boş olur. O falanca o işi yaparsa boş olur. Rüzgar eserse, rüzgar estiği zaman boş olur. Çünkü burada yemin olarak bunu algılamak mümkün değil.
Peki bu talakları aklı başında değilken yaparsa şans?
Niye aklı başında değil? Sarhoş mu? Deli mi? Son derece öfkeli mi? Buna göre değişir. Şimdi talakul gadban diye bir şey var. Öfkeli, çok öfkeli. Ama o ne? O öfke geçtiği zaman. Öfke halindeyken ne yaptığını bilmiyor adam. Bu öfkeli. Bu vaziyette boşarsa o boşama gerçekleşmez. Boşama sayılmaz. Niye? Adamda irade yok. Ne dediğini bilmiyor. Veya sarhoş, zil zurna sarhoş. Hanefi mezhebine göre sarhoşun boşadığı da boş olur ama diğer mezheplerde eğer o sarhoşken ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyecek kadar kendini kaybetmişse, diğer mezheplere göre o boşama sayılmaz ki Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi var 1917'de. Yani Türkiye'de şeriatın uygulandığı dönemde hazırlanan bir kararname. Orada diğer mezheplerin görüşü tercih edilmiş ve şeyin sekran, yani sarhoşun talakı muteber değildir denilmiş. Bir de şu var, mesela ikrah altında, yani ölüm, öldürme ile tehdit ediliyor, ölümle tehdit ediliyor adam, o vaziyette de Hanefi mezhebine göre boşama kabul ediliyor ama diğer mezheplere göre o boşama sayılmıyor, ölümle tehdit. Öbürü de aklının başından gitmesi lazım. Yani delirmiş. Şimdi mükellef olmanın veya sözüne itibar edilebilmenin şartı akıldır. Aklı yok. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyor. Onların boşaması da boşama sayılmaz.
Eyvallah.
Yani sen böyle aklı başında değilken deyince bu bir genelleme oldu ama
evet.
Tabii aklı başında bu durumda olmayabilir insan.
Eyvallah. Güzel oldu, açtığımız hocam. Hocam, altın günü gibi bir gün dinen caiz mi? Altın günlerinde verilmesi gereken altın yerinde değerinde para verilmesi caiz midir?
Şimdi bu bir defa altın günü denilen şey, kadınlar kendi aralarında toplanıyorlar ve işte 15 güne bir, bir aya bir neyse ve her biri aynı o gün bir para getiriyor ve sıra hangisindeyse o para ona veriliyor ve böylece eline toplu para geçiyor o kadın. Ve bunlar birbirlerine karşı ne yapmış oluyorlar? Borç vermiş oluyorlar. Mesela diyelim ki 10 hanım bir araya gelmiş, bir gün kurmuş. Birinci gün Fatma Hanım'a sıra gelmiş ilk toplantıda. O 10 tane çeyrek altın diyelim, eskiden onu yapıyorlardı, şimdi çeyrek diye gramdır belki. Ona veriliyor. Bir sonraki toplantıda kime gelmiş? İşte Zehra Hanım'a gelmiş. Ona veriliyor. Ne oluyor şimdi? Fatma Hanım Zehra Hanım'dan aldığı bir ay önceki bir toplantı önce Zehra Hanım'dan aldığı o bir gram altını diğer toplantıda ödüyor. Üçüncü günde işte diyelim Ayşe Hanım, ha o da onu ödüyor. Bu şekilde yapıyorlar. Altın olduğu zaman zaten pek problem olmuyor. Çünkü altın değer, her zamanki için değer. Ama TL olarak yapıldığı zaman günümüzde bir sıkıntı oluyor bu. Çünkü bir ay önceki TL'nin alım gücüyle bir ay sonraki aynı olmuyor. Mesela işte ne yapıyor devlet? TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu açıklama yapıyor. Bu aylık enflasyon diyor. Ne demek bu aylık enflasyon? Yani bu aylık paranın değer kaybı demek. Ki bu %3'lerden aşağıya düşmüyor aylık. %3'lerden aşağı düşmüyor. Ha, yıllık %60'ı geçmiş oluyor. Ne demek yıllık? Geçen sene bugünkü 100 lira bu sene bugün 40 lira olmuş. Ha, ne oldu şimdi burada? Verilenle alınan, yani geçen sene bugün bir hanıma 100 lira verilirken bugün de bir başka hanıma 100 lira veriliyorsa geçen senekine 100 lira vermiş oluyorsun ama bu senekine 40 lira vermiş oluyorsun. Ya burada da bir haksızlık oluyor. O yüzden sabit bir birimle, ki bu iş için en iyisi zaten altın günü denilmesi, altındır. Bu şekilde olmalı. Ha, peki altın yerine para verebilirler mi? Günü gelmiş. Bir gram altın verilmesi lazım. O gün bir gram altın kaç liraymış? Diyelim 1500 lira. Ha, ne yaptı? Altın yerine karşılıklı rıza ile 1500 lira verdi. Olabilir. Ama ben 1500 lira verdim, altın vermem diyemez kişi, çünkü öbürünün alacağı altın. Ne zaman o 1500 lira altın yerine geçer? Karşılıklı rıza ile, ki buna sulh denilir.
Hocam, kadınlar altın ve gümüş dışında ziynet eşyası kullanabilir mi hocam?
Böyle bir sınırlama olduğunu ben bilmiyorum. Yani altın ve gümüş dışında deyince bu işin içerisine inci de girer, pırlanta da girer, efendim zebercet de girer, bir sürü şey girer. Bunlarla ilgili bir kısıtlama ben bilmiyorum. Burada asıl şey nedir? Altın ve gümüş erkeğe caiz değildir. Kadına helaldir. Peygamber Efendimizin hadisi var. Şu muhtemel olabilir. Yani o günlerde altın ve gümüş dışında kadınların kullandığı bir ziynet eşyası en azından yaygın olarak bulunmayabilir. O yüzden söz konusu edilmemiş olabilir. Ama dinin yasak ettiği şeylerden girmediği takdirde eşyada asıl olan ibahadır. Ve diyelim ki bir pırlanta yüzük, bir inci veya bir yakut diyelim, neyse. Bunlar dinin, bunlar kadınlar kullanamaz diye bir yasaklama yok. O zaman mübahtır. Kullanabilirler.
Eyvallah. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar Kur'an okunabilir mi hocam?
Okunabilir. Kur'an-ı Kerim okumanın bir yasak olduğu, kısıtlı olduğu zaman birimi yok. Yani bu kerahat vakti dediğimiz vakitlerde namaz kılınmaz. Bir de secde yapılmaz. O namaz cenaze namazı da, bazı özel durumlar hariç, aynı ona da şamildir. Ama Kur'an-ı Kerim okumanın bir zamanı yok. Her an kişi Kur'an-ı Kerim okumasına mani bir bedeni şey yoksa, yani mesela adetli değilse hanım veya erkek, cünüp değilse, kötü bir mahalde, yani pis bir mahalde değilse, Kur'an okuyabilir insanlar her zaman.
Eyvallah. Tüp bebek tedavisi caiz midir hocam?
Tedavi dedin. Soruda tedavi dedin. Evet. Tedavi caizdir. Ve tedavi emrediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Allah devasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Siz tedavi olun. Tedavi olurken uzman doktor seçin. Ve daha birçok hadis var. Yani tedavi. Hatta ulema şunu tartışmış. Hastanın tedavi olması farz mı? Vacip mi? Mübah mı? Ne? Ama hiçbir kimse tedavi yasaktır dememiş. Onu söyleyeyim. Peki tüp bebek tedavisi, şöyle tedavi dediğimiz zaman normal olması lazım. Niye insanlar tüp bebek yoluna başvuruyorlar? Çocuklar olmadığı için. Peki Çocukların çocuk olması bir ailenin kötü bir şey mi? Değil. Peygamber Efendimizin hadisi var değil mi? Tenâkehu tekâteru. Fe inni übâhi bikumül ümem. Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla diğer milletlere karşı övüneceğim yarın mahşerde diyor. Yani bu çoluk çocuk sahibi olmak teşvik edilen bir şey. Normal yollarla bir karı koca çocuk sahibi olamıyor. Ama tüp bebek denilen yöntem artık zamanımızda epey bir çare oldu bu imkana sahip olmayanlara. Buna genel hüküm olarak caiz diyoruz ama bazı şartlarla diyoruz. Yani o şartlara uymak kaydıyla nedir o şartlar? En önemlisi şu. Bu çocuk ham madde olarak diyelim baba ve annenin ham maddelerinden olacak. Yani kocanın, evli olan bir ailedeki kocanın spermi o kadının, o evli olan adamın karısının yumurtası ile ve kadının rahminde oluşacak. Yani üç tane şart var. Bir, kocanın spermi. İki, karısının yumurtası. Üç, karısının rahmi. Ha, bu şekilde yani bu ortamda olmak kaydıyla bir de normal yollarla tüp bebek sahibi olmak mümkün değilse caizdir. Ama kadının yumurtası hiç işlev görmüyor. Yabancı bir kadının yumurtası veya kocanın spermi diyelim ki hiç işe yaramıyor. Başka bir erkeğin spermi veya kadının rahmi uygun değil, başka bir kadının rahmi kullanılırsa bu caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam bireysel emeklilik sistemi caiz mi peki?
Bireysel emeklilik... O da yine son zamanlarda bizim ülkemizin gündemine girdi. Bu biraz devletin vatandaş iktisat yapsın. Yani biraz birikim yapsın. Bu yüzden desteklediği bir sistem, bir uygulama. Malum 100 lira para yatırana diyelim aylık 30 lira da devlet veriyor. Yani... Ben 100 lira yatırdığım zaman bu emeklilik, bireysel emeklilik sistemine 30 lira da devlet veriyor, 130 lira yatırmış gibi oluyorum. Ne yapıyor o sistem? Benim bu yatırdığım parayı çalıştırıyor. Tabii benim gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan diyelim var. Bunların paraları toplanıyor. Ve o kurum bu paraları çalıştırıyor. Ondan sonra da elde edilen karı bu üyelerin diyelim birikimlerine oranlayarak onların hesabına ekliyor. Ve bu 10 sene devam ediyor. Ve 10 sene sonra da ne kadar paran birikmiş, senin yatırdığın, devletin yatırdığı, elde edilen gelir ne kadar olmuş? Sen 20 bin lira yatırmışsın, 6 bin lira da devlet yatırmış 26, 10 bin lira da kar etmiş 36 bin lirayı sana veriyor. Ha, istersen de diyorsun ki sen, ya bana toplu verme, ayda 1000 lira ver. O zaman 36 ay sana bin bin ödüyor. Yani sistem bu. Hı. Şimdi bu şekliyle bizim İslam ticaret hukukundaki uygulamalardan birisi bir mudarebe şirketi var. O mudarebe demek emek sermaye ortaklığı. Yani iki kişi var. Birisi sermaye koyuyor. Diğeri o sermayeyi çalıştırıyor. Elde edilen karı baştaki anlaşmalardan göre bölüşüyorlar. Ha, zarar ettiği takdirde o zaman varsa kar, önce zarar o kardan karşılanıyor. Kar yoksa sermayeden gidiyor. Bu sistem mudarebe derler, kıraz derler bazı yerlerde. Bu bizim fıkıh kitaplarımızda detaylı bir şekilde incelenir. Bu bireysel emeklilik sistemi buna benziyor. Yani ne oluyor şimdi? Ben o kuruma para veriyorum. O kurum o parayı çalıştırıyor. Ve elde edilen karın belli bir kısmını kendi alıyor. Geriye kalanı bana veriyor. Bu şekliyle bizim mudarebenin aynısı ve caiz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Benim para yatırdığım kurum o parayı nerede çalıştırıyor? O parayı nerede çoğaltıyor? Nerede eski tabirle nerede nemalandırıyor? Faize mi yatırdı? Repoya mı yatırdı? Onunla bir şarap fabrikasına ortaklık mı kurdu? Yoksa normal İslam'ın izin verdiği bir alanda mı o parayı çoğalttı? Ona bakarız. Eğer dinin yasak etmediği bir alanda faaliyet gösteriyorsa, o parayı oralarda değerlendiriyorsa bu caizdir. Ama haram olan, dinin yasakladığı, haram ettiği bir alanda eğer onu değerlendiriyorsa bu caiz değildir. Caiz olmayışı o paranın getirisinin dinen meşru olmayan bir yönle gelmiş olmasındandır. Sistemin kendisinden kaynaklı değildir.
Eyvallah. Hocam, protez tırnak taktırmanın hükmü nedir?
Şimdi bu dini bir olay değil. Ama eğer bu taktırıldığı zaman tırnak, protez tırnak altına su geçirmiyorsa, o zaman abdeste ve gusle manidir. Ama sökülüp takılıyorsa, hanımefendi diyelim ki abdest alacak, söktü, abdest aldıktan sonra taktı. Veyahut da efendim gusül yapacak, gusül yapması gerekiyor, söktü, gusülünü yaptı, ondan sonra taktı. Burada mani bir durum yok. Burada mani bir durum yok. Kadın parmağına yüzük taktığı zaman bu dinen yasak mı? Değil. Hatta ne diyor ayette? Ziynetleriniz hariç, kadınlara söyle, ziynetleri hariç şeyleri göstermesinler vücutlarından yabancılara. Ziynet nerede deyince el ve yüz. Yani ziynet mahalli. Bu tırnak da ele takılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman kendisinde bir şey yok. Ama burada sakınca altına gusulde ve abdestte suyu geçirip geçirmemesi, onun daimi mi orada, hareketli mi, ona göre değişir.
Eyvallah hocam. Hocam, kişi adak kurbanı kesmek yerine bedelini aşevine verebilir mi?
Hayır. Yani aşevine verir, şöyle verir. Siz bunu kesin benim adıma, yemek yapıp fakirlere verir. Bu olur. Ama kendisi hiç böyle bir kurban kesme vekaleti vermeden alın şunu işte millete yemek yapıp yedirin diye verirse o adak yerine gelmiş olmaz. Yani adağın yerine gelmiş olması için mutlaka kurban kesmeye adamışsa o hayvan kesilecek. Ve o hayvanın eti fakirlere yedirilecek. Bunu yapılırsa eğer aşevi o zaman vekaleten onu kesmiş olur. Hı hı. Ama böyle kurban kesme vekaleti vermeden doğrudan para verip de o insanlar da onunla fasulye alıp insanlara yemek yediriyorsa bu caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Kişi kendi kredi kartını herhangi bir fark almadan başka birisine kullandırabilir mi?
Şimdi bu borç verme gibidir veya kefil olma gibidir bir bakıma. Yani diyelim ki senin bir ihtiyacın var, paran yok. Bana geliyorsun, benim şöyle bir ihtiyacım var diyorsun. Ama param yok. Ben de diyorum ki benim de param yok ama al beni bu kartıma çektir diyorum. Ben kendim o kredi kartına la para çektiğim zaman hüküm neyse sana verip de sen çektiği zaman da aynıdır. Sen de o parayı bana ödeyeceksin. Yani bu sakıncalı bir şey olmaz.
Anladım hocam. Gayrimüslimler hakkında gıybet etmek kul hakkına girer mi?
Şimdi gayrimüslimlerin yaptığı faaliyetler vardır. Onların istemediği, onların dinlerinde diyelim ki kötü görülen bir şeyi veya örflerinde arkalarından söylersek gıybet olabilir. Bu bir haktır. Ama öyle değil de adam puta tap şeye, Hristiyan adam şöyle inanıyor, içki içiyor, o da zaten yapıp duruyor, bunlar gıybet olmaz. Bir Müslüman açıktan bir günah işliyorsa, açıktan, gizlemeden onun işlediği günahı söylemek gıybet sayılmıyor. Müslüman için gıybet sayılmadığına göre gayrimüslim birisi inancı söylendiği için gıyabında veya o diyelim ki dinin yasak ettiği bir şeyi yaptığı söylediği için o gıybet kabul edilmez. Ama onların kendilerinin de kendilerinin rencide olduğu bir şey arkalarından konuşmamak lazım.
Eyvallah hocam. Kadının yaptığı boşama geçerli midir hocam?
Normal şartlarda kadının yaptığı boşama geçerli değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim boşanma fiilini tamamen erkeklere izafe ediyor. Ne diyor ayette mesela? İza tallaktumun nisa'e fe tallikuhunne. Yani kadınları boşadığınızda şöyle boşayın. Bak, kadınları boşadığınızda tallaktum erkekleredir bak. Ama kadınlar olsaydı tallaktunne diyecekti. Tallaktum. Ve tallikuhunne onları, hunne o kadınları demek. Yani erkeğe boşananla ilgili ifade de kadınlara vel mutallakatu yatarabbesla boşanan kadınlar beklesinler. ve Peygamberimizin hadisi, efendim, boşama erkeğin mehir kadının hakkıdır. Artı Peygamberimizden günümüze kadar boşama erkeğe verilmiş bir hak olarak uygulanmış İslam aleminde. Ancak kadına özel yetki verilirse, ona tefvizu talak mıdır? Yani kocası karısına derse ki istersen beni boşa, istersen kendini boşa dese ve o mecliste kadın da ben kendimi boşadım dese boş olur. Ama kocanın böyle bir yetki vermeden kadının ben seni boşadım demesiyle o boşama gerçekleşmez. Niye? Çünkü boşama hakkı yoktur kadının yetki almadan.
Eyvallah hocam. Hocam süremizin sonuna geldik. Biz programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.